Herkese merhaba, ben Binnaz. Maskeli Ebeveyn'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz toplumsal cinsiyet eşitliği ve annelik. Toplumdaki cinsiyet eşitsizliği ile anneliğin kesiştiği noktaya doğru derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Toplumdaki annelik ve kadınlık algısının kesiştiği nokta oldukça dar arkadaşlar. Anne olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O noktanın içinde sıkışmış kalmış durumdayız. Oynayamam, yerim dar diyerek anne olmanın toplumsal cinsiyet rolleri üzerindeki etkisi ve toplumun anne çocuk ilişkisine bakışını ele alacağız. Konumuz yine uzun ve derin. O zaman hazırsak hadi hemen başlayalım. Niye böyle konular seçiyorum? İnanın ben de bilmiyorum. İçimdeki bir dürtü bu tarz konulara oldukça meyillendiriyor beni. Böyle ifade edebilirim. Şimdi bence her anne potansiyel bir feministtir. Gerçekten. Ve hatta bence feminist olmalıdır. Annelik rolünü sağlıklı yürütebilmesinin ön koşulu gibi bir şeydir bu. Bence tabii bunlar. Zira toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkardığı sonuçlar kadını anne olmaktan yer yer soğutmakta, yer yer bıktırmakta ve hatta tüketmekte. Soğumuş, tükenmiş, yıpranmış, bıkmış bir insanın verici olmasını bekleyemezsiniz. Üretken olmasını hiç bekleyemezsiniz. Onu dırdırıcı, şikayetçi diye de etiketleyemezsiniz. Ve hatta henüz anne bile değilse ona anne olmaya yönelik sorular bile soramazsınız. Ve daha birçok şey yapamazsınız. Yine çok yükseldim ben. Hemen burada kendime bir mola veriyorum ve gidip öfke konulu podcastimizi tekrar dinlemek istiyorum. Evet, şimdi sakinleşip geri geldim. Neler konuşacağız bu bölümde? Annelik ve toplumsal cinsiyet normlarını konuşacağız. İş dünyasında anne olmayı, babalık ve toplumsal cinsiyet eşitliğini, erkeklik ve feminizmi konuşacağız. Başlıklarımız bunlar. Birinci başlıkla başlayalım. Annelik ve toplumsal cinsiyet normları. Toplumsal cinsiyet normları ne demek? Toplumun anne rolünden bekledikleri ve bunlar sanki değişmez gerçeklermiş gibi algılanması. Bunlar norm, kural gibi yani. Nedir bu kurallar? Birazdan bunları daha çok açacağım. Bir de anne olmanın stereotipleri var. Bu ne demek? Bu da kalıp yargılar demek. Yani toplumun anneyle ve annelik rolüyle ilgili kalıp yargıları. Toplumun anne figürüne yüklediği roller, sorumluluklar, kurallar ve kalıp yargılar zaman içerisinde değişiklik göstermiş tabii ama bu değişiklikler öyle majör değişiklikler değil. Var olan görev ve sorumluluklarına yenileri eklenmiş gibi daha çok ve işin tuhaf tarafı bunların sorgulanmaması yönünde de bir görünmez bir baskı var. Bu baskı yer yer görünür olabiliyor. Kadınlar bu baskıları çok iyi bilirler, hissederler ama onlar da bunları içselleştirdikleri için pek ses etmezler. Zaten ettiklerinde de neler oluyor görüyoruz. Neler bu görev ve sorumluluklar, bu kalıp yargılar? Şimdi biraz bunları açalım. Akla ilk gelen nedir? Çocuk bakımı ve eğitimi. Evet, anne kişisi genellikle çocukların bakımı ve eğitimiyle doğrudan ilişkilendirilen kişidir. Toplum anneden çocuklarıyla duygusal bağ kurma, onlara değer ve etik değerleri öğretme gibi sorumlulukları bekler. Bunlarda bir de iyi olmasını bekler. Yani siz hiç annesi de babası da sağ olan çocuklar için babası bu ne yiyecek ya da babası bunun karnı aç mı gibi bir soruyla karşılaştınız mı? Baba oradaysa bile, anne varken genellikle bu soru özellikle babaya değil anneye sorulur. Varsa bile istisna olmaktan öteye geçmez diğer örnekler. Çünkü çocuğun midesinde annenin beynine bağlı sensörler vardır. Evet, toplum bunu böyle kabul eder. Olmasa bile anne içgüdüsel olarak çocuğun aç mı ya da tok mu olduğunu bilmek durumunda olan kişidir. Toplum ona böyle bir şey, bu içgüdüyü toplum ona yüklemiştir. Aslında böyle bir şey yok arkadaşlar. Yemin ederim çocuğumun aç olup olmadığını bilmiyorum. Sadece saat hesabıyla ben bu işi kotardım bugüne kadar. Ya da şöyle bir şey geliyor aklıma. Dışarıdan biri bir yerlerde, "Aa, annesi, sen onu öğretmedin mi?" gibi dokundurmalar yapar. Bunun gibi örnekleri daha çok çoğaltabiliriz. Çocuğun poposuna hangi bez marka bağlanacak, poposuna hangi marka pişik kremi sürülecek, nasıl uyutulacak, tırnakları ne zaman kesilecek, hangi biberon, hangi emzik, ne tür giysiler giyecek, günün hangi saatinde ne yiyecek, kreşten önce mesela hangi oyunları oynayacak eğer anne onunla ilgilenebiliyorsa veya onun bakımından sorumlu olan kişiyi anne domine eder genelde. "Teyzeciğim şu oyunları oynat, ablacığım şu oyunlar, bugün onları hazırladım" der mesela. Anne olmadığında çocuğun bakımıyla ilgilenen kişi hangi ayda veya hangi yaşta ona kitapları okuyacak, ne çeşit oyuncaklar alınacak, ne izleyecek bu çocuk, ne izlemeyecek, hangi okula gidecek, okulunda yolunda gitmeyen şeyler neler, okul üniformasının etiket kısmına çocuğun adı yazıldı mı mesela? Böyle görünmeyen işler var. Beslenme çantasında neler olacak? Büyüklere saygılı, küçüklere sevgili olmayı nasıl öğretecek anne? Çevre konusunda bilinçli olmayı, ne bileyim, dünyanın kaynaklarını verimli, etkili ve tasarruflu şekilde öğretecek, çeşitli duygular karşısında olumlu rol model olacak vesaire. Daha fazla uzatmaya gerek yok sanırım. Bu işlerin hepsi ayrı bir kalem. Yani her biri için öncesinden planlanmış ayrıca bir program, ayrıca bir araştırma vesaire yapmak lazım. Başlı başına bir prodüksiyon arkadaşlar, organizasyon ve toplum anne kişisinden bunları tas tamam yapmasını bekler. Bütün bunları yaparken de akıl sağlığını, neşesini, huzurunu, sevimliliğini, bakımlılığını korumasını, hatta bunu yaymasını bekler toplum. Güzel enerji. Oraya da geleceğiz. Anne ev ahalisinin enerjisinden, duygularından da sorumludur. Geleceğim oraya. 8 kolum var benim, bir de başım var benim, biliyorsunuz. Önceki bölümleri dinlediyseniz. Ahtapottur benim adım, kollarımla sarmalarım. Bu şarkıyı yazarken motivasyonum hep annelerdi. Mavi balina da aynı şekilde. Gelelim ev işlerine. Topluma göre zaten ev demek kadın demek. Ev demek anne demek. Yine burada da istisnalar olabilir arkadaşlar. İstisnai durumlara sahip olan kişiler beni hemen linç etmesin. Ben daha çoğunluktan, genelden bahsediyorum. Genellikle anne kişisi çalışan bir anne de olsa, çok hanım bir ev hanımlığı rolünü de üstlense en iyi şekilde oynamalıdır bu rolü. Ev herkesindir ama nedense evin işleri annenindir. Bu evler nedense hep anne eli isteyecek şekilde tasarlanmış. Aa yok, illa kadın evi diyecek şekerim. Anne işi, anne eli değmiş gibi. Anne kurabiyesi, anne yemeği değil mi? Bunları daha da çoğaltabiliriz. Peki bunun böyle olmasında kadınların payı yok mu? Tabii ki var. Kadınlar büyük bir görev bilinciyle kendilerine yüklenen bu sorumlulukları harika bir şekilde içselleştirmeye başarmışlar. Artık onlar da bu işleri kendilerinden başka kimsenin yapamayacağını sanmışlar. Ev ahalisini evin işlerinden bir güzel uzak tutmuşlar. Çünkü kimse onlar gibi yapamaz işleri. Aslında pratik yaptıkça profesyonelleşilen ev işlerini sanki anamızın karnındayken bize yüklenmiş de biz öyle doğmuşuz gibi, tüm bunları içgüdüsel olarak sanki bilebiliyormuşuz gibi olmuş damuşmuş yani. Bir diğer görev ve sorumluluk ev işleri ve aile yönetimi. Bakın, bu başlı başına bir bakanlık. Geleneksel olarak anne kişisi tek kişilik dev bir kadro. Bu arada bakanların bile yardımcıları olur arkadaşlar. Neyse, dağıldım ben. Tekrar dönüyorum konuma. Geleneksel olarak anne kişisi tek kişilik dev bir kadro olduğu ve ailenin nedense yorulmak nedir bilmez kişisi olduğu için aile içindeki ev işleri ve aile yönetimi konusunda da sorumludur. Bu yemek yapma, temizlik, alışveriş, bilirsiniz, aile bütçesini yönetme gibi görevleri vardır. Bakın, sözcükleri fark edin. Sorumluluk ve görev. Hatta bunun şakası da yapılır. İçişleri Bakanlığı, işte patrona soralım, o bilir gibisinden. İyi de nasıl oldu bu? Arkadaşlar, bu görev ve sorumluluklar gökten bize zembille mi indi? Kim tarafından dağıtıldı? Bir kutsal kitaplarda mı yazıyor acaba bunlar? Bunlar nasıl ve görev sorumluluklar ki yüzyıllardır bir türlü değişmiyor? Bunlar için anne kişisinin bir az önce söylediğim gibi ekibi olması gerekmez mi? Neden bir başkasının giydiği iş çamaşırının yıkanmasından, asılmasından, efendime söyleyeyim kuruyunca toplanmasından veya kurutucuya atılmasından, katlanmasından ve dolaplara yerleştirilmesinden anne sorumlu oldu? Bu çamaşırın mesela hangi deterjanla yıkanacağına karar vermek neden annenin görevi oldu? Hatta ondan da önce çocukları geçtim. Babanın iç çamaşırı satın almak, mesela babaya alınacak, evdeki erkeğe alınacak iç çamaşırı, çorap vesaire gibi eşyalar neden annenin, kadının görevi oldu? Bu babalar ne alıyorlar dışarıda Allah aşkına? Tabii tarihsel süreçlere bakmak lazım, uzun uzun okumalar yapmak lazım. Ben bu şekilde uzun okumalar yapıyorum ama işte onu da yine annenin yapması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani neyse, başka bir konuya derinlemesine girmek üzereyim. Oraya başka bir podcast'e gireyim. Ve az önce bahsettiğim gibi duygusal destek kısmı var bu işin bir de. O kısma gelelim. Bak burası, ben burayı çok seviyorum. Anne kişisi aile üyelerine duygusal destek sağlamakla da yükümlüdür. Bu çocukların hani duygusal gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra diğer aile üyeleri arasında da anne böyle güzel bir rol oynar. Destekleyici, buluşturucu, uzlaştırıcı, birleştirici, saklamacı, artık bir sürü roller var. Harika bir rol. Süper. En sevdiğim kısım. Çocuğumun psikolojisi ne durumda? Pedagog araştırılacaksa ne zaman araştırılacak? Eşimin duygusal dünyasında neler oluyor? Ablayla kardeşin ya da abiyle kardeşin yediği naneler babaya ne zaman ve nasıl söylenecek? Ne kadarı söylenecek? Babanın tepkisi nasıl yumuşatılacak? Ergenliğe geçiş yapan çocukla 2 yaş sendromuna geçiş yapan çocuk arasında bağlantı nasıl kurulacak? Arkadaş, bu nasıl bir rol? Anneden baya baya psikolog olmasını bekliyoruz. Yani pedagog, temizlikçi, aşçı, bulaşıkçı, pazarlamacı, hadi onları anladım. Satın almacı, çamaşırcı, son ütücü, ne bileyim taksici, yeri gelir daha siz uzatabilirsiniz listeyi. Benim şimdi aklıma gelen muhasebeci, çocuk bakım uzmanı, güzellik uzmanı mesela, bu benim çok dikkatimi çeker. Rehberlik, pedagog dediğim gibi, pediatrist zaman zaman, insan kaynakları. Ya bunların hepsi başlı başına birer meslek dalı değil mi arkadaşlar? Üzerine, ben yanlış mı biliyorum, üzerine ihtisas yapılması gereken meslekler değil mi bunlar? Peki anne kişisi bunları nereden biliyor acaba? Allah Allah. Yok yok. Bu kadın bunları bilerek doğmuş olmalı. Başka bir açıklaması olmamalı. İşte anne, şimdi ben bunları söyleyince şimdi işte annelik neden kutsal diye bana böyle bir yapıştırıverirler. Yok arkadaşım, öyle değil. Bir saniye daha, ben bitirmedim. Bir dakika, burada daha bir sürü şey var benim söyleyeceğim. Uzun bölüm olacak, söyleyeyim baştan. Bu kadar şey ancak içgüdüsel olarak bilinebilir değil mi? Dedim ya, ekibi de yok. Tek kişilik, dev kadro, dev. Yapay zekalı bir robot olsa, yani hepimiz şimdi yapay zeka şeyimize girdi bizim hayatımıza, biliyorsunuz. Ona bazen bazı soruları sorduğumuzda demiyor mu bize, üzgünüm ben o konuda bilgi sahibi değilim. Ya o bile der arkadaş, bu kadar sorumluluğu, görevi, rolü ona versen, ben bir yapay zekayım. Bazı konularda eksiklerim var. Onu da yapamam ya da işte sana yardımcı olamadığım için üzgünüm der. Üzgünüm. Bir annenin üzgünüm konuyu bilmiyorum dediğini duydunuz mu siz hiç? Ben duymadım arkadaşlar. Anneler günü gelince anneye duygusal destek. Geri kalan 364 günde anne bize destek. Ay canım. Sonra annelik kutsaldır. Ne kutsalı arkadaş? Kutsalı geçtim. Biz tanrıça gibiyiz maşallah. Benim sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Ben bir mola vereceğim. Ama size güzel bir haber vereyim moladan önce. En azından bizim kuşaktan bazı kadınlar anneliğin bu kutsal imajını kabullenmeyip alternatif yollar arıyorlar. Kutsal olmak gibi bir dertleri yok. Bu sevindirici haber. Ama toplumumuzun çoğuna göre yuvayı dişi kuş yapar. Yani buraya gelelim. Ataerkilliğini böyle sonuna kadar yaşamak isteyen bir takım insanlar vakti zamanında bir kuyuya taş atmış, yuva yapma işini kadına bir güzel yüklemiş. Ancak işin gerçeği arkadaşlar, yuvayı her zaman dişi kuş yapmaz. Hatta çoğu zaman erkek kuş yapar. Yuva yapma becerisine göre dişi kuş onun kendisine uygun bir eş olup olmadığına bakar. Yaptığı yuvayı beğenmezse dişi kuşa beğendirene kadar başka yuvalar yapar. O yüzden lütfen artık doğayı kullanarak yanlış genellemeler yapmaktan vazgeçelim. Lütfen. Dediğim gibi. Birçok iş için annenin bir ekibinin olması lazım. Annenin master falan yapması lazım kadının. Yani dengeleme, arabuluculuk, çatışma çözümü, bağ kurma süreçleri gibi az önce bahsettiğim şeyler. Bunların hepsi için annenin eğitim alması veya destek alması gerekir. Eğer bu görevi tamamen ona yüklüyorsak. Kaldı ki yuva dediğin yerde bu işler tek başına kadına veya anneye yüklenmemeli. Oralara da geleceğim. Gelelim saçlarını süpürge etme meselesine. Hep notlarımı aldım. Hepsinin üstünden geçeceğim. Mahvedeceğim herkesi dermişim. İçini boşalttı podcast'te. Arkadaşlar şaka bir yana ben buradan birçok kadının sesi olduğuma inanıyorum. Lütfen eğer öyleyse beni yalnız bırakmayın. Öyle değilse lütfen karşıma güçlü argümanlarla çıkın. Kurban rolü. Şimdi bazı toplumlarda annelik figürünü böyle fedakarlık yapma, kendi ihtiyaçlarından vazgeçmeyle ilişkilendiren kültürler var. Bu mesela bu kültüre bir örnek de bizim kültürümüz, bizim toplumumuz. Bu annenin çocukları veya ailesi için kendini tamamen adaması anlamına gelir. Yani bu kadar ağır roller, görevler, sorumluluklar, meslekler, yani bunların altından kalkabilen bir kişinin değil saçlarını süpürge olması, başında iki tel saçı bile kalmaması gerekir. Dolayısıyla ayrıca anne bunları yapabilmesi için zaten kendine adaması da gerekir. Adanmışlık yoksa bir kişinin bunları yapması mümkün değildir. Dolayısıyla anne kişisi hayatına şöyle bir geri dönüp baktığında bir süre sonra kendini kurban olarak görür. Bu çok normal. Toplum ondan kendisini feda etmesini istemiştir. O da etmiştir. Ta ki aydınlandığı ana kadar iş işten geçse de. Ama en başta ifade etmiştim ben size. Ne demiştim? Bence her anne potansiyel bir feministtir ve hatta olmalıdır. Feminizm konusunu detaylıca konuşacağız arkadaşlar. O konuyla ilgili çok yanlış anlamalar var. Ama şu an burada çok fazla detaylandırmak istemiyorum. Ama kurban rolünü daha fazla oynamayı kabul etmiyorsak eğer, ataerkil düzenin karşısına aydınlanarak, feminist okumalar yaparak çıkmalıyız. Feminizm erkek düşmanlığı olarak gören bilinçler ancak bu okumaları yaparsa bunun böyle bir şey olmadığını kavrayacaklar. Yani dilerim biz ve bizden sonraki jenerasyonlar bu konuda herkes için geçerli ve faydalı bir yol bulabilirler. Benim bu konularda müthiş bir umudum var. Bilmiyorum bu umut nereden geliyor. Annelikten dermişim. Yani hem ailenin devamlılığını sağlayan zincirlerden biri olmak hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşayabilen bir kadın olmak muhteşem olurdu. Düşünsenize ailenin devamlılığını sağlayan zincirden biri olmak. Zincirin kendisi olmaktan bahsetmiyorum. Hem de bu eşitliği yaşayabilen kadınlar olarak yaşamak muhteşem olurdu gerçekten. Şimdi gelelim iş dünyasında anne olmaya. Çalışan anne. Anne olmanın iş yaşamını etkisi, lay lay lay, bla bla bla, böyle yazarsanız çok güzel makaleler çıkar karşınıza. Bir sürü norm dolu, kalıp yargı dolu, hepsi. İş dünyasında annelerin karşılaştığı zorluklar ve ayrımcılıklar var maalesef. Siz hiç yeni baba olmuş bir erkeğe çalışmaya devam edecek misin şeklinde bir soruyla karşılaştınız mı sorulduğunu? Varsa bile özel bir durumdur bu ve istisnadır. Yine söylüyorum, istisnalar kaideyi bozmaz. Kaide bu. Ama anneye rahatça sorulur. Nedense de herkesi ilgilendirir bu soru. Çünkü gelecek yanıta göre mevcut nasihatler, örneklemeler vardır ceplerinde herkesin. Toplum çünkü kadından çalışmasını da ister bir yandan. Yani bakın biz değiştik. Artık çalışan kadınlar. Yani ama ev bütçesine katkı da ister hani. Ama dikkatinizi çekerim. Katkı. Katkı. Çünkü esas büyük parayı baba kazanmalıdır. Çocuğun bakımıyla ilgili sorunları da kendisini çözmesini bekler. Çalışmaya devam etmeyen kadınların hayalini ise bir gün tekrar işe dönme hayalleri süsler. Çalışmaya devam eden kadınların ise hayallerini çocuklarıyla birlikte olmanın özlemini çekerler bu insanlar. Araftadır kadın. İşe gitse bile çocuğun hayatının akışıyla ilgili konuları yine anne çözer. Kendimden biliyorum. Bakıcı, okul, kreş, çocuk hastalandı mı ya da anneanne veya babaanne desteği vesaire fark etmez. O konuları da anne düzenler. Çocuk hasta olursa eve dönen kişi genelde biliyorsunuz anne olur. Ekstrem bir durum olmadığı sürece. Ama anneden işine konsantre olması da beklenir. Üstelik eşit ücret alamamasına karşın. Konu o kadar uzun ki neye değineceğimi şaşırıyorum arkadaşlar. Bu bölüm hiç bitmeyecek diye korkuyorum. İşin ve ailenin dengelenmesi mevzusu. Bu iş de annenin başındadır. Anne olan profesyonellerin iş ve aile sorumluluklarını nasıl dengelediği de çok önemlidir. Çünkü dengeleme sorumluluğu dediğim gibi yine ondadır. Anne her zaman her yerde mevcut olmalıdır. Tanrıça. Diyorum size, kutsallığı geçtik biz bence. Eğer iş dünyasında anne olmakla ilgili değinmemi istediğiniz kısımlar olursa lütfen bana yazın. Bir sonraki bölümlerde severek paylaşırım düşüncelerinizi. Bonus bir bölüm olarak çıkabiliriz. Sorulara yanıtlar ya da değinmemi istediğiniz konularla ilgili. Şimdi ben bugün bu programı ikiye bölmek istiyorum. Babalık ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ve erkeklik ve feminizmi bir sonraki bölümde konuşmak istiyorum. Çünkü eğer onları da bu bölümü alırsam bu bölüm 2 saate kadar uzayabilir. Bugün burada bu bölümü bitirmek. Dediğim gibi konunun geri kalanını da sakin sakin tamamlamak istiyorum. Konu gerçekten çok uzun. Ben oldukça kısaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an herkeslerin bazı şeylere bir takım zamanlar ayırabildiğinin farkındayım. Dayanma süremiz de kısa. Ya çok uzattı ben de diyorum bazen. O yüzden podcastleri mümkün olduğunca kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Yoksa ben burada mikrofonun önünde 2 saat, 3 saat konuşabilirim. Ya, konuşurum ama kimse beni dinlemez diye düşünüyorum. Değerli zamanınızı ayırıp buraya kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Eğer burada konuşulanlar ilginizi çekiyorsa ve şu arkadaşım da bunu duymalı derseniz podcast'i elden ele paylaşmanız çok çok hoşuma gider. Bir sonraki bölümde babalık ve toplumsal cinsiyet eşitliğini, bir de erkeklik ve feminizmi konuşacağız dediğim gibi. Sorularınızı not edin, bana yazın. Tekrar görüşünceye dek kadınlık ve annelik rollerinizi sorgulayın. Maskelerinizi takın. Hoşça kalın.